Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, inşallah bugünkü sohbetimizde Furkan suresi ayet 37'den itibaren devam edeceğiz. Nuh peygamberimizle kavminin yaralanması ve onlara Allah tarafından yok edilmeleri, boğulmaları ile ilgili olan bölüm var. Ondan önceki ayetlerde Rabbimiz kendisini inkar edenlerin başına bir takım bela ve musibetlerin geldiğini, onların yüzü koyun cehenneme doğru sürüklenip helak olup gittiklerini haber verdi. Musa peygamberimize kitabı ve onunla birlikte kardeşi Harun'u da kendisine yardımcı olarak yardımcı kıldığını Rabbimiz 35. ayette bizlere bildirdi. Böylece hem Musa peygamberimizi hem de Harun peygamberimizi ayetlerimizi yalanlayan bir kavme gidin dedik demek suretiyle Rabbimiz Allah'ın ayetlerini inkar eden, yalan sayan, ciddiye almayan, önemsemeyen bir kavme karşı kavmin sosyal veya ekonomik, askeri gücünü hiç düşünmeden acaba gidildiği zaman kabul ederler mi, etmezler mi diye hiç önemsemeden, bu konudaki onların tutum ve davranışlarını hiç göz önüne almadan Allah-u Teala direkt kendi emirlerini peygamberleri vasıtasıyla böylesine cebbar, zalim bir kavme bile olsa kendi ayetlerin peygamberlerimiz vasıtasıyla iletilmesini istedi. Buradan bizim almamız gereken ders şudur diyorum. Biz tebliğ yaptığımız insanlara, Allah'ın emirlerini götürdüğümüz insanların hangi makam, mevki ve konumları ne olursa olsun, isterse zengin olsun, isterse fakir olsun, isterse dünya makamlarının en yüksek makamında, mertebesinde bile olsa, o günkü şartlar içerisinde Musa ve Harun peygamberlerimiz, o toplum içerisinde pek öne çıkan, insanların akıl danıştıkları, önem verdikleri, değer verdikleri, kendi makam ve mevkileri olan, bir takım sosyal statüye sahip olan, zengin, ekonomik gücü yerinde olan insanlar değildi. O günkü toplum açısından Musa ve Harun peygamberlerimize bir göz önüne getirecek olur isek, onlar tamamen sıradan, hatta toplumun en alt kesiminde yaşayan insanlardı. Allah-u Teala böyle birilerine peygamberlik gibi çok yüce ve ulvi bir makam veriyor ve de onlara diyor ki toplumun o günkü şartlar içerisinde en zirvesinde olan, en yüksek makamını işgal etmiş olan, en yüksek makamında olan birilerine karşı doğruları, hakikati, Allah'ın emirlerini tebliğ etmelerini, duyurmalarını istiyor ve onlar da bunda hiçbir tereddüt göstermeden bu konuda yapabilir miyiz, edebilir miyiz gibi dünyevi bir takım düşüncelere kapılmadan gidiyorlar ve Allah'ın emrini kendilerine tebliğ ediyorlardı. Bizler de bugün karşımızdaki insanların makam ve mevkisini göz önüne almadan diyorum, Allah'ın emri ne ise hiç tereddüt etmeden, hiç küçülmeden, hiç eziklik duymadan, acaba bunu söylersek onun hayatında şöyle mi olur, böyle mi olur, acaba onu korkutur muyuz, ürkütür müyüz demeden, tamamen Allah'ın ayetleriyle gittiğimiz zaman göreceğiz ki, bunda zaten rahatsızlık duymamıza gerektirecek herhangi bir şey yok. Çünkü bizim söyleyeceğimiz tamamen Allah'ın ayetidir. Bu bir. İkincisi, bizim herhangi bir endişeye, kaygıya kapılmamıza gerek yok. Biz zira kendi dinimizin, yani kendimizin prensiplerini ortaya söylemiyoruz, onlara tebliğ etmiyoruz, onlara duyurmuyoruz. Allah'ın emirlerini, bizim için Allah tarafından gönderilmiş olan Kur'an ayetini bir başka kardeşimize, bir başka insana duyuruyoruz. Onun için burada acaba şöyle mi olur, böyle mi olur dememize gerek yok, rahatsızlık duymamıza da gerek yok. Biz Allah'ın ayetini duyuruyoruz. Onda bir eksiklik, bir yanlışlık olmayacağına göre bizim de herhangi bir endişe veya kaygıya kapılmamızın gerektirecek bir durumda yoktur. Onun için bazen bu tür şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Yani işte Kur'an ayetini söylemeyelim de başka şeyler söyleyelim, onun kalbini ısındıralım gibi bir takım düşünceler gerçekten hiç Kur'an'ı tanımamış, bilmemiş insanların sözü olarak, düşünceleri olarak algılıyorum. Gerçekten Kur'an'ı duyurmaktan hiçbir zaman rahatsızlık duymayalım, çekinmeyelim. İnsanların makamını, mevkini hiç önemsemeyelim. Zira biz öyle bir kitabı kendilerine duyuruyoruz ki bu kitapta yalan, yanlış ve uygunsuz, dengesiz olabilecek olan hiçbir şey yoktur. Ne söylenmişse hem insan psikolojisine hem toplum psikolojisine çok uygun şeyler Allah tarafından bildirilmiştir. Bizlerin herhangi bir rahatsızlık duymasına gerek yoktur. Evet, bu hatırlatmadan sonra Rabbimiz tekrar bizlere geçmiş dönemlerde yaşamış olan Musa peygamberimizi bir iki ayetlikle de olsa onun hayatını bize hatırlattıktan sonra daha önceki dönemlerde yaşamış olan Musa peygamberimizden önce yaşamış olan insanlığın türemesinde ikinci ata olarak kabul edilen Nuh peygamberimize Rabbimiz döndü ve onun hayatından da bir bölüm bizlere aktaracak. Kısaca bizlere hatırlatacak. Ne olmuş ve ne başlarına ne gelmiş. Tabii bunları anlatırken, bunları dinlerken bir hikaye, geçmiş dönemde yaşanmış olan bir masal, bir hikaye gibi dinlemek elbette ki Kur'an'ı anlama, Kur'an'dan bilgi edinme açımızdan gerçekten çok yanlış olur. Kur'an bizim bilgi kaynağımızdır. Kur'an bize tarih konusunda bilgi verir. Kur'an bize biyoloji konusunda, anatomi konusunda bilgi verir. Kur'an bize coğrafya konusunda bilgi verir. Elbette ki çok detayına inmeden, fakat akıl sahibi insanların anlayabileceği kadarıyla, yetebileceği kadarıyla gerekli olan bilgileri verir. İşte bizleri tarih konusunda Rabbimiz bilgilendiriyor. Bilgilendirme açısından insanların bilgi kaynağı olarak kullanabilecekleri deliller vardır, kaynaklar vardır. Bunlardan bir Müslüman için tarih konusunda bize sağlam bilgiler verebilecek ve bilgisi verdiği her ne söylemişse %100 doğru olabilen bir kaynak kitabı vardır. O da Kur'an-ı Kerim'dir. İşte Nuh peygamberimizin hayatını demin de söyledim bir masal ve hikaye gibi değil de o Nuh peygamberimizin hem olaya bir Müslüman açısından bakmak hem de küfredenler, yalanlayanlar açısından bakmak gerekiyor. Bu düşünceyle okuyan insanlar, Kur'an'ı kabul etmiş, inanmış, iman etmiş olan insanlar, peygamberlerimizin başına gelen Allah, kendilerine peygamberlik gibi yüce ve ulvi bir makamı kendilerine vermiş olmasına rağmen, o peygamberlerimizin verdiği mücadeledeki başarıları bizlere tek tek anlatılıyor. Belki kısa dönemde hemencecik oluveren değil ama onların kavmine habire tebliğe devam etmiş olmaları, kavminin göstermiş olduğu mukavemete aldırmadan, isyana ve kendilerine yapılan fiziki karşı çıkışlara hiç aldırmadan, Allah'ın ayetlerine hiç durmaksızın, ara vermeksizin tebliğ etmeleri, kendilerini duyurmaları. Bizim peygamberlerimizin hayatından almamız gereken en önemli derslerden bir tanesi budur. İkinci olarak da, inanmayanlar açısından da Kur'an'ı incelemeleri gerekir düşünüyorum ve bundan dolayı da diyorum ki Nuh peygamberimize karşı çıkan insanlar var. İsyan etmişler, Allah'ın peygamberi yalanlamışlar, Allah'ın emrine karşı gelmişler. Böyle şeyler olmaz demişler. Rabbimiz de bunlara gelecekte başlarına gelebilecek olan bir takım bela ve musibetlerden söz etmiş. Şunlar şunlar sizin başınıza gelecek, böyle bir bela ve musibeti bekleyin demiş. Onlar da bu azap ne zaman geliverecek, hadi gelse ya gibi, o sanki o azabın gelmeyeceği hakkında insanlar kafasında bir takım tereddütler oluşturmaya çalışmışlar da bu tereddütlerin yersiz olduğunu Rabbimiz o günkü topluma, o günkü insanların gözlerinin önüne serivermiş bir toplum. Nuh peygamberimizin etrafında toplananlar, isyan edenler yok olup gitmiş, suda boğulmuşlar ama bir bakıyoruz ki Nuh peygamberimize inanmış olanları Rabbimiz kendi gücü ve kuvvetiyle koruyuverdi. İnkar edenler açısından da böyle bir olay var. İnkar edenler de bu Nuh peygamberimizin hayatından bunu anlamalı. Sadece ondan değil tabii ki hemen devamında bir başka kavmi, Ad kavmini, Semud kavmini, Res halkını, bunları da Rabbimiz yok ettiğinden bahsediyor. Biz onlardan her birine örnekler verdik. Her birini darmadağın edip mahvettik. Bunların her birinin ekonomik güçleri çok fazlaydı. Kimisi ekonomilerine güveniyordu, kimisi siyasi iradelerine güveniyordu, kimisi çok güçlü kuvvetli olan halklarına güveniyordu. Ama bunlar Allah tarafından kendilerine gönderilmiş olan çeşit çeşit bela ve musibetlerle, felaketlerle, kimisi yağmurla, kimisi taşla, kimisi rüzgarla, kimisi fırtınayla bunların hepsi yok olup gittiler. Biz tarih bunları bize anlatıyor. Anlatırken de elbette ki bunların geçmiş dönemde olmuş, yapmasalardı ya canım kabirinden bir öğrenme şekli değil de bugün aynı duruma, aynı hayatı yaşamamamız için Allah tarafından bu peygamberlerimiz bizlere tek tek örnekler veriliyor. Bundan sonrasında da işte Rabbimiz bizlere Allah'ın gücünü, kuvvetini gösteren tabiat üzerindeki örneklerle bizlere Rabbimiz anlatmaya, aklımızın ermesine çalışacak. Bu bölümde peygamberlerimizden anlatıyor. Biraz sonraki 40'lı 50 ayetler arasında, daha sonraki ayetlerde de Rabbimiz tabiattan bir takım örnekler verecek. Onlarla ölü bir beldeyi dirittiğinden söyleyecek. İki denizi birbirine salıp katan, birbirinin tadı ve tuzluluk derecesi birbirine karışmadığından söz edecek. İşte bunlarla gece ve gündüz, bunlarla da Rabbimiz bizim gözümüze hitap eden ayetlerin, görsel dediğimiz ayetleri, tabiattaki ayetleriyle bizleri hakikat yolunda inanmada aklımızın ve akıllı insanların kabul edebilecekleri bir takım delilleri de ortaya koyacak. Ve kavme Nuh'in lemma kezzebur rusule اَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَاَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا اَلِيمًا Nuh'un kavmi de, Nuh peygamberimizin kavmi de, elçileri yalanladıklarında onları suda boğduk ve insanlar için bir ayet kıldık. Biz zulmedenlere acıklı bir azabı da hazırladık. Nuh peygamberimizin kavmi de o güne kadar hiç olmayan bir şekliyle Allah tarafından kendisine öğretilen bir sanatı icra etti, onu yaptı. O günkü kavim bunu kabullenmediler. Böyle bir şeyin ihtiyaç duyulmadığından bahsettiler. Ama o kavme de Nuh peygamberimizi gönderen Allah, ona bir başka bilgiyi de göndermişti. O bilgi de gemi yapma bilgisiydi. Bugün ansiklopedilere baktığınız zaman, treni yapan insanın ismi veriliyor. Uçağı yapan insanın bir ismi veriliyor, matbaayı bulanın ismi veriliyor, veriliyor ama ansiklopedilere baktığınız zaman gemi yapan kimdir diye böyle bir sorunun cevabını ansiklopedilerde ararsanız, materyalistlerin ansiklopedilerinde ararsanız, bugün ülkemizde olan birçok ansiklopediye baktığınız zaman geminin kim tarafından yapıldığı konusunda, icat edildiği konusunda bir bilgi yok. Bunu söylemiyorlar. Söylemiş olsalar o zaman Nuh peygamber diyecekler. Çünkü insanlık tarihinde Nuh peygamberden önce kullanılan bir araç değil. Ama Nuh peygamberimizden sonra kullanılmış. Nuh peygamberimiz bunun bilgisini Allah'tan almış. O zaman bu materyalistler şunu kabul etmek zorunda kalacaklar. Nuh peygamber diye yazmış olsalar bu bilginin Allah bilgisi, yani vahiy bilgisi olduğunu kabul edecek ve bilginin kaynağına gidecekler buradan. Bilginin kaynağı akıl mıdır, vahiy midir gibi geçen senelerde olan anlamsız bir tartışmanın içerisine girip diyecekler ki vahiy bilgisini kabul etmiş olacaklar. Bunu kabul etmemek için boş bırakmışlar, yok. Bugün ansiklopedilere baktığımız zaman gemi kim yapmış, ilk defa insanlığın menfaatine sunmuş diye kim diye baktığınız zaman bir cevap bulamıyoruz. Böyle bir şey Nuh peygamberimiz yaptı ama onlar... Bu hem kendi çocuğu, ailesinden olan insanlardan bazıları bile Nuh peygamberimizi yalanladılar da Allah-u Teala da onları suyun içerisine boğduk ve ondan sonra bir önemli bir bölüm وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً Bu işi yapmamızın nedeni de, yani bu Nuh peygamberlerimizi yalanlayan, Nuh peygamberimizi yalanlayan insanları suda boğmamızın nedeni de insanlara bir delil, bir ayet olsun diye biz bunu yaptık. Hani o günkü toplum Nuh peygamberimizi yalanlıyor. Onlar böyle bir cezayı çektiler. Ama bu ceza ondan sonraki gelen insanlık için, yani kıyamete kadar bütün insanlık için Nuh peygamberin kavminin yaşantısı ve verdiği, Nuh peygamberimizin bunlarla verdiği mücadele ve sonuç, meydana gelen olay bütün insanlık için bir ayettir, bir delildir. İnsanlara deniyor ki gelin siz de aynı hataya düşmeyin. Dikkat edin, dikkatli davranın. Allah'ın emirlerine kulak verin. Bir şarkıcıya, bir türkücüye, bir siyasetçiye kulak verdiğiniz kadar, önemsediğiniz kadar, ciddiye aldığınız kadar, onların sizin hayatınızda yaptığı değişiklikler kadar bir peygamber bilgisi de vahiy bilgisi de sizin hayatınıza bir takım değişiklikler yapsın demek için Allah-u Teala bu onu bütün insanlara ibret olsun, delil olsun, ayet olsun diye açıklıyor dedi. Ve اَعْتَدْنَا لِلْظَالِمِنَ عَذَابًا اَلِيمًا. Biz bu zalimlere olduğu gibi, yani Nuh peygamberin kavminin isyan ettiği için zalimlerden oldu. Onları denizde, suda boğduk ama bu sadece onlar için geçerli olan bir kural değil. Biz zalimler için, bütün zalimler için, zalim kimdir? Allah'ın emrine karşı gelen insandır. Kendine zalimdir, kendine karşı zulmetmiştir. Ailesine karşı zalimdir, topluma karşı zalimdir, zulmetmiştir. Bunlar için diyor Allah-u Teala, biz zalimler için elim olan bir azabı, acıklı olan bir azabı biz onlar için hazırlayıverdik dedi. Ve Aden ve Semuden ve Ashaber Ressi ve Kurunen beni zalike kethira. Ad kavmini, Semud kavmini, Veres halkını da ve bunlar arasına birçok nesiller yok ettik. Sadece Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen bu üç tane kavim değil, Ad, Semud veya Ashabur Res denilen kavim, Ashab-ı Res hakkında kesin bir bilgi söylememiz mümkün değil. Yani bize ulaşan bilgilere göre ne olduğu konusunda şuydu buydu diye hemen buna takılıp kalıp da önemsemiyoruz. Ama bir Ashab-ı Res denen bir grup var. Bu da Ad ve Semud kavmi gibi bir kavimdir. Bunlar da Allah'a isyan etmişler. Bunlara Allah'ın emrine karşı gelmişler. Bunun sonucunda sadece bunlar değil dedi zaten Rabbimiz. Ve beyne zalike kethira dedi. Daha bunlar arasında birçok daha nesiller, kavimler vardı ki bunların hepsi Kur'an'da zikredilmiyor. Bütün peygamberlerimizin Kur'an'da zikredilmediği gibi. Yani sadece Allah-u Teala burada 3-5 tane kavmin ismini veriyor. Allah'a isyan edip de neticesinde yok olanları, azaba düçar olanlar ama daha ismi verilmeyen birçok köy ve şehir halkı da bir Kur'an'ın bize anlattığına göre bunlar da vardır. Ve kullen darabna lehul emtale ve kullen tebberna tetbira. Biz onlardan her birine, kavimlerden her birine örnekler verdik. Her birine de darmadağın edip mahvettik. Ve onlara bir takım Allah-u Teala kendi dönemlerinden önce yaşamış olan bir takım kavimleri kendilerine anlatıyor. Bugün bize anlatıldığı gibi, bugün bize açıklandığı gibi onlara da Rabbimiz o günlerde açıklamıştı. Fakat onlar bunlardan gereken dersi almadıkları için Allah da dedi ki وَكُلَّنْ تَبَّرْنَا تَتْب۪يرًا. Biz onların hepsini darmadağın ettik, yok ettik. Bazı ayetlerde öyle dedi, daha başka ayetlerde. كَاَنْلَمْ يَعْنَ ف۪يهَا. Sanki onlar o beldelerde, o coğrafyada, o köyde, o şehirde hiç yaşamamış gibi. Sanki hiç orada ev bark kurmamışlar gibi. Orada mal mülk edinmemişler gibi. Çolukları çocukları yaşamamış gibi. Hemen hepsini orada yok etmek suretiyle onları yok ettik gittik dedi Allah-u Teala. Darmadağın ettik onları, dağıttık, perişan oldular, rezil oldular. Kendi güç ve kuvvetleri onların bu hale gelmesine düşüğü hiçbir zaman koruyamadı. Nitekim televizyonlarda bir deprem sonrasını ve yakın tarihe bakacak olursak hemen geçen aylarda, geçen günlerde cereyan eden o meşhur fırtınalar, rüzgarları göz önüne getirecek olur isek o insanların rüzgarın önünden kaçamadıklarını, ne malları, ne mülkleri, ne de teknolojinin zirvesinde olan bir ülke olmaları, kendilerinin başına gelen bu bela ve musibeti kendilerinden savamadı, kendilerini koruyamadılar da perişan oldular, darmadağın olup gittiler. Bugün de oluyor, geçmiş dönemlerde de olmuş idi ama Allah'ın gücü ve kuvveti bu insanları her zaman gerekli olan dersi alabilecek olan insanlar için her zaman bir takım deliller ve tedbirleri, delilleri Allah-u Teala sıralayıveriyor ve de diyor ki biz bunları sizlere örnek olsun diye açıklıyoruz. Dikkat edin, dikkatli davranın diye. وَلَوْ اَتَوْ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي اُمْتَرَتْ مَتَرَ السَّوْءِ اَفَلَمْ يَكُونُ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. Andolsun onlar üstüne felaket yağmuru yağdırılmış bulunan o ülkeye uğramışlardır. Yine de onu görmüyorlar mıydı? Hayır, onlar dirilmeyi ummuyorlardı. Geçmiş dönemdeki bu kavimlerin helak olduğu coğrafyalar var. Kimisi yağmurla yok olmuşlar. Çok yağmur yağmış, bu şekilde helak olup gitmişler. Bir kısmı taşla tepelerine yağan taş tipi yağmurlarla yok olup gitmişler. Bakıyoruz işte Rabbimiz bir Fil suresiyle bir örnek veriyor. Bu onlardan ibret almamız isteniyor. Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmaya gelmiş olması, onlar üzerine Allah tarafından bir takım balçık şeklindeki çamurların indirilmiş olması. Yine geçmiş dönem o Ad kavmini hatırlıyoruz, Semud kavmini hatırlıyoruz. Eyke, Medyen ahalisini hatırlıyoruz. Rabbimiz bunlara ticarette üçkağıtçılık, sahtekarlık, ölçü ve tartıda hile yapmayın dediği zaman onlar da aksine inadına peygamberimize, Şuayb peygamberimize sen eskiden çok iyi delikanlıydın, neden bu işlerimize burnunu sokar oldun gibi bir takım karşı ifadeler kullandılar da Rabbimiz onları da sıcakla imtihan etti. Sıcak, o kadar çok sıcak oldular ki bir bulut gördüler, o bulutun altına koşuştular, bu bulut bizi koruyacak diye. Ama Rabbimiz o buluttan da onların üzerine kaynar suyu indiriverdi. İşte Allah da onu söylüyor buralarda. Biz onların üzerine felaket yağmuru yağdırılmış bulunan o ülkeye uğramışlardır. Yani insanlar gelip geçerlerken Suriyelisi, Filistinlisi, Hicazlısı, efendime söyleyeyim Arabı, Kürdü, Türkü, o beldelerde dolaşan insanlar, o felakete uğramış olan insanların yaşadığı bölgeleri, geçmişte bir takım başına bela ve musibet gelmiş olan insanların ne tür bir sonuca vardıklarını oraları gezen insanlar görmüşlerdir. Ama gezen ve gören insanların hala ibret almadıklarını da Rabbimiz yine bize hatırlatıyor. Yine de onu görmüyorlar mıydı diye söylüyor. Hayır, onlar, bu insanlar öldükten sonra dirilmeyi, ahiretin varlığını, hesaba ve kitaba, yaptıkları şeylerin en küçüğünden en büyüğüne varıncaya kadar, en küçüğünden en büyüğüne varıncaya kadar gizli olarak yaptıklarını ve açık olarak yaptıkların da hepsini, bazen gizleyip içinde kalanların da gizlemeyip dışına söylediklerin de Rabbimizin bir gün kendilerine haber vereceğini ve hesaba ve kitaba çekileceklerini ummuyorlardı da onun için böyle bir hayat yaşamışlardı. Bizim elbette ki Müslümanın da seyahat etme hakkı vardır, seyahat etmelidir, dolaşmalıdır, görmelidir coğrafyanın çeşitli bölgelerini, ama bu gezişimiz bugünkü insanların turistik manada bir gezi değil, turistik bir manada gezi değil, geçmiş dönemlerde yaşamış olan insanların başına gelen bela ve musibetlerden ibret almak, ders almak amacıyla yapılan bir takım gezi ve incelemeler olmalı. Rabbimiz de zaten bize öyle söylüyor. Yeryüzüne bakın, siru fil arz diyor. Yeryüzünde gezin, dolaşın. Fenzuru keyfe kâne akıbetül mükezzibin. Yalanlayanların, Allah'ı yalanlayanların, peygambere önü yalanlayanların, sen peygamber değilsin, sen Allah'tan bir şey getirmedin diyenlerin, Kur'an'ı, kitabı, peygamber uyarılarını yalanlayan, ciddiye almayan insanların akıbetleri ne olmuş? Onların dedikleri mi doğru çıkmış, yoksa peygamberlerimizin onlara söyledikleri mi doğru çıkmış? Bu konuda insanların Allah kafa yormalarını, düşünmelerini, ibret almaları, bu amaç doğrultusunda, bu niyet doğrultusunda yeryüzünü gezmemiz ve dolaşmamız gerektiğini Rabbimiz başka ayetlerinde bizlere zaten söylüyordu. Bu ayette de dedi ki, işte bir takım yağmur felaketine uğramış olan insanlar vardır belli bir bölgede. Bu ülkeye, bu coğrafyaya gidiyorlar, onların akıbetlerini görüyorlar ama yine de seninle onlar öldükten sonra dirilme yoktur diye alay ediyorlardı onlar. وَإِذَا رَأَوْكَ اِنْ يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا هُزُوَا اَهَذَا الَّذ۪ي بَعَثَ اللّٰهُ رَسُولًا. Onlar bununla da kalmıyor, yani ahirete, ikinci bir hayatta dirilmeyi inkar etmekle de kalmıyorlar. Seninle karşılaştıkları zaman, seni Peygamber Muhammed Aleyhisselam olarak gördükleri zaman, seni yalnızca alay konusu edinmekteydiler. اِنْ يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا هُزُوًا. Onlar seninle alay etmekten başka bir şeyler de söylemiyorlardı. Seninle alay ediyorlardı. Senin giyiminle alay ediyorlardı. Sen bir okuma yazman olmayan bir insandır diyorlardı. Senin aile yapını düşünüyorlar, sen bir yetimsin, sen bir öksüzsün diyorlardı. Böyle şeylerden dolayı da ehazellezi be'asallahu rasulen diyorlardı sana. Allah'ın elçisi olarak gönderdiği bu mu? elçi olacak ise herhalde biz daha layıkız gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve diğer peygamberlerimizin peygamber olarak Allah tarafından gönderilmelerini bir türlü kabullenemiyorlar, hazmedemiyorlardı. Çünkü kendi kriterlerine göre, kendi değerlerine göre bir insanın peygamber olabilmesi onlara göre, onların düşünce tarzına göre, toplum içerisinde makamı, mevkisi, arabası, yatı katı olan insanlardan birisi olması lazımdı. Kendisinin toplum içerisinde ya ekonomik veya sosyal statüsü bayağı güçlü insan olması lazımdı. Annesi babası olmayan yetim birisinin bir peygamber olması düşünülemezdi. Onun için de peygamberimizle alay ediyorlar ve ona da onun peygamberi Allah bunu mu peygamber göndermiş gibi bir yaklaşım sergiliyorlardı. Evet, peygamberlerimize bu insanların, bu din düşmanların yaklaşımı böyle. O gün tarihte böyle. Bütün peygamberlerimize baktığımız zaman Kur'an'da bize anlatılan, Kur'an'da hayatları bize gerekli olduğu bölümüyle anlatılan bütün peygamberlerimizin hayatına baktığımız zaman her peygamberimizin mutlaka, yani peygamber oluverdikleri zaman çok rahat bir hayat yaşamamışlar. Çok lüks bir hayatın içerisine girmemişler. Aksine o zamana kadar kendisiyle mücadele etmeyenlerin o günden sonra peygamberlerimize karşı en üst seviyede bir düşmanlık sergilediklerini görüyoruz. Bunların bir kısmı peygamberlerimizin çok yakını olan insanlar da olmasına rağmen, kimisinin eşi kendisine karşı çıkmış, kimisinin babası kendisine karşı çıkmış, kimisinin amcası kendisine karşı çıkmış, böylesine çok yakınında olan insanlar bile peygamberlerimizi bu davada vazgeçirmek için, peygamberlerimizin moralini bozmak için, yani düşünebiliyor musun, en yakında olan insan kabullenmiyor. Etrafındaki diğer kabul etmiyorlar diyorlardı ki senin yakın akraban bile İslam'ı kabul etmemiş. Onlara bile sözünü geçirememişin gibi bir takım karşı çıkışları vardı. Onun için peygamberlerimizin yaşadığı hayatlar gerçekten çok zor. Çok zor hayatlar yaşadılar. Kendileri alay edildi. Yakın çevresi tarafından alay edildi. Yakın çevresi tarafından büyük düşmanlıklar sergilendi. Allah bunları anlatıyor. Bizim de bugün din anlatırken etrafımızda bizimle dalga geçenler, bizimle alay edenler de olabilir. Yani din anlatma işte kala kala sana mı kaldı gibi bir takım yaklaşımlar sergileyen insanlar da olabilir. Bunların bu tür söylemleri, bu tür sözleri bizi hiçbir zaman yılgınlığa, bıkkınlığa, usangınlığa sevk etmemeli. Bu konuda biz bu insanlara karşı sorumluluğumuz yok. Allah'a karşı olan bir sorumluluğumuz var. Allah-u Teala bizi de zaten bu yaptığımız işin karşılığında ödüllendirecek veyahut da Allah korusun cezalandıracak olan sadece odur. Onun bizim için ne dediği önemlidir. Yoksa insanların bizi ayıplaması ve kınaması, bizim için bir takım ileri geri konuşmalarının hiç mi hiç önemi yoktur. Son karar Allah'a aittir. Müslüman böyle düşünecek bu konuda. İn kâde le yudilluna an âlihetuna levlâ en sabernâ aleyhâ ve seyfe ya'lemûne hîne yarûnel azâb men ezzallü sebîlâ. Eğer onlara karşı kararlılık göstermeseydik, o inkar edenlere karşı kararlılık, böyle dik bir duruş sergilememiş olsaydık, neredeyse bizi ilahlarımızdan saptıracaktı. Azabı görecekleri zaman kim yol bakımından, yani hidayet bakımından, hakikat bakımından daha sapıkmış, hangimiz daha dalalete düşmüşüz onlar öğreneceklerdir. Bu konuda Rabbimiz Müslümanlardan Allah'ın emirlerini dinleme ve bu konuda da sebat etme, ayakta kalma, direnme, sabretme noktasında bizlerin özverili olmasını istiyor. Onların bir dik bir duruş sergilememizi istiyor. Onların bize karşı yönetmiş oldukları her türlü hezeyana karşı, bunlara karşı bir yılgınlık, bıkkınlık, usangınlık sergilemeden ne tür yaklaşımlarda bulunursa bulunsunlar, bizi ne kadar tenkit ederse etsinler, bizi yıldırmak için her türlü baskı ve zulmü yapsalar da o konuda sabırlı davranmamız gerektiğini Rabbimiz bizlere hatırlatıyor ve eğer bu konuda biraz gevşeklik gösterirsek Allah korusun, Allah'a inanma noktasında Allah'tan başka ilahlara yönelebileceğimizi Rabbimiz hatırlattıktan sonra onlar azabı gördükleri zaman kim yol bakımından, hidayete ulaşma bakımından, kimin söyledikleri insanlığı doğruya götürüyormuş, kimin söylediği insanlığı sapıklığa götürüyormuş, onu onlar gerçek olarak anlayacaklar. Ve hak ve hakikat nedir? Doğru yol nedir? Hangimizin yolu doğru yol, hakikate ulaşmışız? Onlar onu o gün anlayacaklar ama tabi o bir insana, o günkü insana da fayda vermeyecek. Şu ayeti çok dikkatle takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eraeyte men ittehaze ilahehu hevahu efe ente tekunu aleyhi vekila. Evet, bu ayette Rabbimiz ne diyor biliyor musunuz? Bu ayet-i kerimede kendi istek ve tutkularını, hevasını ilah edineni gördün mü? Şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın? Kendi istek ve tutkularını ilah edinen insan. Yani ne demek ilah edinen insan? İlah kelimesi dendiği zaman hemen kelime-i tevhid aklımıza gelecek. Biz bu cümlede, kelime-i tevhidde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah derken biz şunu söylüyoruz. Ya Rabbi ben kelime-i şehadet, kelime-i tevhid ve kelime-i şehadette şunu söylemeye çalışıyoruz. Ya Rabbi benim kendi üzerimde hareketlerime yön veren güç, otorite sadece sensin. Senin dışındakini ben kabul etmiyorum diyorum. Ama insan kendi istek ve tutkularını, hevasını ilah edinirse bu insanda Allah'la beraber başka şeylere de ilah edinmiş olur. Yani insanın kendi elbette ki içimizdeki bir takım tutkularımız, heveslerimiz, hevamız vardır. Bunlar eğer Allah'ın emirlerine, Allah'ın bize yap dediklerinin üzerine geçer de, Allah'ın dedikleriyle bu hevamızın isteklerini karşı karşıya geldiği zaman, çakıştıkları zaman, kendi hevamızı, kendi isteğimizi ön plana çıkarır da, Allah'ın emir ve isteklerini şöyle kenarda bırakıverecek olur isek, Allah korusun, o zaman işte hevasını ilah edinen insan olmuş oluveriz. Bu konuda Ebu Ümame'den rivayet edilen bir hadis-i şerif var. Onu sizlere aktarmak istiyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Allah'tan başka kendilerine ibadet olunan sahte ilahların, dikkat edin, Allah'tan başka kendilerine ibadet olunan sahte ilahların, Allah yanında en kötüsü kişinin hevasıdır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'tan başka kendilerine ibadet olunan, Allah'tan başkasına ibadet olunan sahte, gerçek olmayan ilahların Allah yanında en kötüsü insanın kendi hevasıdır ve hevesidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den çok sık duyduğumuz bir hadis-i şerif var. O da şudur. Peygamberimiz işte bugün Uhud Savaşı'ndan dönerken büyük küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz derken bunu anlatmaya çalışıyordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü orada bir düşman var. O düşman bellidir, zamanı bellidir, sayısı bellidir. Bir gitmişiz orada bir ay, iki ay, üç ay savaşmışız. O düşmanı yenmişiz, yok etmişiz. Ama içimizde hevamız, nefsimiz, şeytan bizimle zamanı, saati, dakikası belli olmadan sürekli bir şekilde bizimle mücadele ediyor. Böyle olunca da o öbürü küçük düşmandır. Çünkü hemen bir gün, iki gün savaşmışız, onu yok etmişiz. O bitti, bir daha karşımıza çıkmıyor. Ama şeytan ve hevamız bir türlü bizden uzaklaşıp gitmiyor. Bugün yeniyorsunuz, yarın yeneceğim diye mutlak bir garanti veremiyorsunuz. Yarın bakıyorsunuz ki onun dediğini yapmışsınız. Allah'a söz veriyor bir Müslüman. Her gün namazımı vaktinde kılacağım. Kesinlikle kılacağım diye. Ama bir bakıyorsunuz ertesi gün olduğu zaman bir takım işler ortaya çıkıveriyor da namazını ihmal ediveriyor. Ramazan'da oruç tutmaya söz veriyor da Ramazan'da bir takım heva ve hevesi, sınava gireceğim işte bugün, sınavda da ben başarılı olamam ki, başım da ağrıyor gibi bir takım entrikalar şeytan kendisine uydurur da, daha öncesinde yenmiş olduğu şeytana bu sefer de yeniliverir. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o küçük cihattan büyük cihada deniyoruz sözü, uyarısı bize bunu hatırlatmalı. İşte Peygamberimiz de bu hadisi şerifle bize bunu hatırlattı. İnsanların sahte ilahlar içerisinde bunların en büyüğü, Allah katında en kötüsü kişinin hevasıdır. Çünkü o her zaman insanı Allah korusun saptırabilir. İnşallah heva ve hevesimize uymayalım. Kendimizi onun yolundan uzak tutalım. Allah'ın haram dediği çizgiye yaklaşmayalım. Çünkü o çizginin kenarına varıverirsek Allah korusun hemen içine de girmek gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalabiliriz. Ondan uzak kaldığımız zamanda da uzak yaşadığımız zamanda da her zaman kendimizi güvende hissederiz. Kendi istek ve arzularını hevasını ilah edineni gördün mü dedikten sonra Rabbimiz Efe ente tekünü aleyhi vekila de şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın? Sen mi onu koruyacak ve kollayacaksın diye Rabbimiz bize hatırlatıyor. Bu konuda da onu korumak ve kollamak sana düşmez. Yani hevasını ilah edinmiş olan insanı korumak, kollamak, onun için bir koruyucu olmak, Allah'tan özür dilemek, böylesi insanı sana korumak ve kollamak yakışmaz. Bu kim olursa olsun, yakınımız da olsa böyledir, uzaktan bir akrabamız dahi olsa böyledir. Allah-u Teala bu konuda bize böyle bir açıklık da getirdi. Çevremizdeki insanlara baktığımız zaman elbette ki yakınımızda olan insanlardan bir kısmı da heva ve hevesini ilah edinmiş olabilir. Bizim ona yapabileceğimiz yardım sadece onu uyarmaktan başka bir şey değildir. Sen böyle şeyler yap bakalım. Ben de zaten Allah'ın emirlerini yerine hakkıyla bir hakkın yerine getirmeye çalışıyorum. İnşallah seni ben kurtarırım gibi bir yaklaşım kesinlikle olabilecek olan bir iş değildir. Allah ve peygamber tarafından bize böyle bir ruhsat, böyle bir izin verilmemiştir. Onun için de Allah peygamberimize, tabii ki hitaplar sadece peygamberimizi ilgilendirmiyor. Bu ayetler birebir her bir Müslümanı ilgilendiriyor. Efe ente tekunu aleyhi vekila derken Rabbimiz şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın derken sen mi sorusunun muhatabı sadece peygamberimiz değil ki özellikle peygamberimiz değil bunun dışında heva ve hevesini ilah edinmiş olan bütün insanları korumak ve kollamak onlara bir takım menfaatler sağlamak herkes için geçerlidir. Yani bir Müslüman böyle birini koruma şemsiyesinin altına alabilecek ne gücü ne de kuvveti yoktur. Biz onlara sadece duyuracağız, tebliğimizi yapacağız. Bunun dışında bizim onlara dokunabilecek olan herhangi bir menfaatimiz yoktur. Em tahsebu enne ekserahum yesme'une ev ya'kilun inhum illa kel en'am belhum edzallu sebila. Yoksa sen onların çoğunu söz işitir ya da aklını kullanır mı sanıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidirler. Hayır, onlar yol bakımından da, hidayete ulaşmak bakımından da daha şaşkın ve aşağıdırlar. Daha belki de yolca daha sapık olan insanlardır. Evet, o gün Allah ve peygamber bilgisinden yoksun olan insanların, kabul etmeyen insanların, Allah katındaki düştükleri makam ve mevki nedir? Rabbimiz bize onu hatırlatıverdi. İnsan dediğimiz bir varlık var. Bu varlığa Allah hem nefis vermiş hem irade vermiş. Bu iradeyi kullanması kendisinden isteniyor ve de deniyor ki bu iradeni kullan. Sakın ola ki nefsin iradene yön vermesin ama iraden nefsine yön versin. Allah'ın koyduğu bir çerçeve var. Bu çerçeve içerisinde aklını kullan, nefsine hakim ol, haramlardan uzak yaşa, akıllı yaşa, Allah'ın istediği gibi yaşa demek istiyor Rabbimiz. Ama buna karşı gelmiş olan insanlar var. Allah da diyor ki yoksa sen onları şöyle mi sanıyorsun ki? Halbuki onların çoğu ne yapmıyorlar? İşitiyorlar ve aklediyorlar mı zannediyorsun? Halbuki onlar işitmiyorlar, sağırlar, akletmiyorlar, akılsız olan insanlardır. Olsa olsa onlar otlayan, yeryüzünde yayılan, bir takım şeyleri bize yemediğimiz bir takım şeyleri yiyen dört ayaklı hayvanlar gibidir. Bir başka ayette de Rabbimiz belhum edal demişti. Belhum ezal burada da geliyor. Onlar hayvandan da aşağı bir derecedir. Onlardan da yolca daha sapık olan insanlardır. Bir insan dediğimiz böylesi bir insan grubunun hayvandan da aşağı olmasının nedeni bence şöyle bir yaklaşımla açıklayabiliriz diyorum. Allah melekleri yaratmış, onlarda sadece irade var, nefis yok. İnsanı yaratıyor, hem akıl irade var, hem de nefis var. Hayvanı yaratıyor, Sadece nefis var. Yeme içme üreme var. Nefis derken bunu kastediyoruz. Ama insanda da yeme içme üreme var. Ama insanda bir de irade var. Böylesine bir üçlü basamak. Bazen insan eğer iradesine hakim olur, iradesini kullanır, nefsine hakim olursa, yani iradesini Allah'a ipotek eder, Allah'a verir, Allah'ın dediğine göre bir hayat yaşarsa, aile hayatında, toplum hayatında, ferdi hayatında Allah'ın dediğine göre bir hayat yaşarsa, bu insan melekten de üstün olabilir. Neden? Çünkü melek istese dahi kötülük yapamazdı ama insan dediğimiz varlık isterse kötülük yapar, isterse iyilik yapar. Ama kötülük yapabilecek bir iradeye, güce sahipken aklını, iradesini kullanmış, Allah'ın dediği yolda yürümüş ve de bu insan harama gitmemiş. Bu melekten üstün olabilir. İkinci şık bir insan grubu daha var. O da şöyle, Allah'ın verdiği aklı hiç kullanmadan, nefsine hakim olmadan, hayatı sadece yeme içme ve üremeden ibaret sayan bir hayat düşünülürse, o zaman Allah da diyor ki, belhum edal, hayvan gibi değil, hayvandan da aşağı. Neden hayvan gibi değil? Eğer hayvan gibi olur deseydi Rabbimiz, o zaman şöyle bir itiraz olabilirdi, hayvanlardan gelebilirdi. Ya Rabbi onlara akıl, irade verdin ve nefis de verdin. Bize nefis verdin ama bize irade vermedin. Onların vermiş olduğun iradeyi onlar kullanmamışlar. Bizde olmayan, fazlalık olarak onlara verdiğin bir irade var. Onlar iradeyi kullanmamışlar. Hata etmişler, isyan etmişler bizim gibi. Halbuki onlar, biz Allah işte bu tür itirazın önüne geçmek için hayvan gibi değil, hayvandan da aşağı olurlar demek suretiyle onların kategorisini daha aşağılara indiriveriliyor. Bu ayetten biz şunu da anlıyoruz. Hayatın amaç ve gayesi yeme içme ve üreme değildir. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in bütününde verilmek istenen mesaj budur. Her yaratılanın mutlak ve mutlak bir amaç ve gayesi vardır. Yeryüzü yaratılmıştır. Toprak, su yaratılmıştır. Hayvanlar yaratılmıştır. Bitkiler yaratılmıştır. Bitkiler olmasaydı hayvanların yaşaması imkanı yoktu. Toprak ve su olmasaydı bitkinin yaşamasına imkan yoktu. Düşünebiliyor musunuz? O zaman toprak ve suya soralım, kim için? Bitki için diyecekler. Allah böyle dedi. Toprak suya soruyor, siz kim içinsiniz? Hayvan için. Yani hayvanın yaşayabilmesi için mutlak olarak bir yeryüzüne, bir toprağa, bir suya, bir bitkiye ihtiyacı var. Toprak, su, bitki, hayvana soruyoruz. Siz kim içinsiniz? Onlar da cevap veriyorlar, biz insan içiniz. İnsanın sağlıklı ve dengeli bir şekilde yaşayabilmesi için bunlara ihtiyacı var. Bunlara ihtiyacı var. Allah böyle yaratmış. O zaman bir soru daha soruyoruz. İnsana diyoruz ki sen niçinsin? Bu soruyu soranız Rabbimiz de sorar ama bazı soruların cevabını Allah kendisi verir, bize bırakmaz. Kendisinin verdiği cevaplardan bir tanesi de budur. Allah kendisi söylüyor. Ben insanları ve cinleri sadece ve sadece beni tanısınlar, bilsinler, büyüklüğümü kabullensinler, gücümü, kuvvetimin karşısında boyun eğsinler diye yarattım demek suretiyle bu konuda her türlü tereddüdü ortadan kaldırabilecek kesin bir cevap veriveriyor. Ama bugün insanlık hayata bu gözle bakmayıp sadece hayvanvari bir yaşantı içerisinde olduklarından hayatı görüyorlar ki yemek, içmek ve de üremekten ibarettir ki buna üçüncüye de pek önemsedikleri yoklar. Çünkü bugün kendileri söylüyorlar, Almanya'nın nüfusu 80 milyonmuş, bundan mesela Türkiye'nin nüfusu 70 milyon, 10 sene sonra deniyor ki işte 72 milyon, 75 milyon olacak deniyor. Ama aynı şeyleri Avrupa ülkeleri için söylenemiyor. 80 milyon nüfusu olan Almanya'nın 10 yıl sonrasında, 20 yıl sonrasında nüfusunun 50 milyona düşeceği, Fransa'nın nüfusunun daha düşeceği, İngiltere'nin nüfusunun daha da düşeceği söyleniyor. Çünkü onlar için hayat yeme içmeden ibaret olan, zevk haz almadan ibaret olan bir hayat var. Hayata bu göze baktıkları için de bu tür problemleri yaşar. Ama Müslüman hayata bu perspektiften, bu açıdan bakamaz. Hayatın amacı ve gayesi yemek, içmek ve üremek değil, Allah'ı tanımak ve bilmektir. Evet, belhum edal ayeti kerimesini böyle anlayacağız. Kel-enam hayvandan da aşağı olup olmamayı kendi yaşadığımız hayatta göstereceğiz. Yani bir insanın hayvandan da aşağı olup olmadığı, kendi yaptığı işler, düşünceleri, kendi iradesi ve kendi hayatında belli olur. Kendi hayatında ortaya çıkar. Çevresindeki insanlara verdiği mesajlar, aile yaşantısı, ferdi yaşantısı, toplum yaşantısında yaptığı işler eğer Allah'ın dediğine göre ise bu insan o zaman gerçekten Allah ve peygambere inanmıştır. Kendisini Allah ve peygambere teslim etmiştir. Allah ve peygamberin çizdiği bir hayat programı bunun içinde geçerlidir. Hayatının bütününde, belli bir bölümünde değil, sadece namaz kılarken caminin içerisinde Allah bu insanın Rabbi değil. Namaz dışında kalan hayatı da, caminin dışında kalan hayatı da, ticaretinde, siyasetinde, ekonomisinde, her ne yerinde olursa olsun, eğitiminde, öğretiminde Allah'ın verdiği, çizdiği bir program var. Buna göre yaşıyorsa bu insan kurtuluşa, yolların en güzeline, yolların en mükemmeline, ipin en sağlamına yapışmış demektir. Ama yoksa hayata sadece basit düşüncelerle, bir hayvani düşünceyle yaklaşacak olur ise, yeme içme ve üremeden ibaret olarak bakacak olur ise, o insan da Allah korusun yolların en sapığına, iplerin en çürüğüne tutunmuş demektir ki, bir pamuk ipliğiyle tutunmuş demektir ki Allah korusun kopuverir. İşte Allah bunları bizlere böylesine net ve geniş bir şekilde açıklıyor ki insanlar bunlardan ibret alsınlar diye. Elem tera ila rabbike keyfe medde zille ve lev şa'e le cealehu sakinen tümme cealle şemse aleyhi delila. Bu ayette de Rabbimiz bundan sonraki gelecek olan ayetlerde de Allah-u Teala bizlere tabiattaki olaylardan örnek verecek demiş idim. İşte o ayetlere Rabbimiz bu ayeti kerimesiyle başlıyor. Gölgenin uzaması ve kısalması elbette ki inanan insanlar için, ibret almak isteyen insanlar için, Allah'ın gücünü ve kuvvetini görmek isteyen insanlar için bir delildir, bir işarettir, bir teslim oluşun en önemli özelliğidir. Rabbini görmedin mi? Gölgeyi nasıl uzatıvermiştir? Eğer dilemiş olsaydı Allah isteseydi, onu durgun kılardı, gölge ne uzardı ne de kısardı. O zaman güneşin belli bir noktada kalması gibi durum vardı. Sonra biz güneşi ona bir delil kılmışızdır. İnanan insanlar ve cealle şemse aleyhi delila. Onu da insanlar için güneşi de güneşte bile Allah'ın varlığına delalet eden bir takım ibretler vardır, bir takım dersler vardır. İncelendiğinde bu çok net olarak görülebilecektir. Evet, gölgenin uzaması ve kısaması elbette ki güneşin hareketiyle ilgili olan bir bölümdür. Eğer güneş sadece belli noktada dursaydı, bir elmanın belli bir yönünün olgunlaşması, güneş almayan yönünün olgunlaşmaması gibi bir durum. Sebze ve meyvelerin olmasını düşünün yani. Sebze ve meyvelerin olması. وَلَوْ شَا لَجَعَلَهُ سَاكِنًا Eğer Allah dileseydi onu durgun da kılabilirdi. Gücü ve kuvveti vardı. Hiç kıpırdatmaz, olduğu gibi kala kalırdı. Bu konuda dünya insanla bir araya gelmiş olsalar, böyle bir güce sahip değillerken Allah'ın böyle bir gücü ve kuvveti var. Güneşe egemen olmak sadece Allah'ın elindedir. Güneşe egemen olan Allah bu insanlara niçin egemen olmasın? Allah'ın güneş üzerindeki hakimiyetini kabullenen bu insanoğlu, Allah'ın kendisi üzerindeki hakimiyetini bir türlü kabullenemiyor. Bir türlü kabullenemiyor. Allah dışında heva ve hevesini bile ilah edinebiliyor da onların peşinde koşabiliyor. Kendisi gibi bir insanı kendisine ilah edinebiliyor. Parayı, makamı, mevkiyi kendisine ilah edinebiliyor ama Allah'ı kabullenemiyor. Ama Allah'ın güneş ve ay ve yıldızlar üzerindeki hakimiyetini kabullenebiliyor. O benim Rabbimdir diyebiliyor. Benim Allah kainatı yöneten odur diyor. Ama kendisi üzerindeki hakimiyeti konusunda ise bir takım yanlışlıklara ve yanılgılara düşebiliyor. Güneşi de Allah sizin için delil kıldı ayetine bakacak olur isek, gerçekten büyük deliller var. Bugün güneş gezegen olarak bize bir metre yakın olsa dünya yanar. bir metre uzak olsa dünya donar. Bir metrecik, yani gezegen olarak bu yakınlık mesafede, bu kadarcık bile. Ve güneşin, düşünebiliyor musunuz yani, domates ekenler bilirler, domatesin kızarması için mutlak olarak güneşe ihtiyaç var. Sadece onun değil elbette ki. Diğer sebze ve meyveler de böyledir. Güneşin kendisini incelediğimiz zaman, inkar düşüncesine değil de objektif olarak bütün kafamızdaki o bozuk düşünceleri atar. Güneşin kendisine hareketlerini, doğmasını, batmasını gerçekten objektif olarak inceleyecek olur isek, insanın inkara yönelmesi çok çok uzak bir ihtimaldir. Thumma qabadnahu ileyna qabdan yesira. Ondan sonra da güneşin sabah doğması, akşama kadar yürümesi, devam etmesi, sonra da onu tutup kendimize ağır ağır çekmişizdir. Ağır ağır çekmişizdir, onu dürmüşüzdür. Bugün bize ışık ve ısı veren güneş, ama bir günde gelecek, İze şemsü küvvirat ayetinde belirtildiği gibi güneş dürülecek, ne ışık verecek ne de ısı verecek. Böyle bir gün, dünyada Allah'ın ışık ve ısısını kaybettirdiği güneşe başka hiçbir güç de tutup ne ona karşı yeter, bu eksik kaldı galiba, onu biz tamamlayalım diyebilecek, güneşe ışık ve ısı vermesini sağlayabilecek. Bunu da bizim güneşle ilgili olarak Allah-u Teala'nın bize aktarmış olduğu bir bilgidir. Yok olan her şey Allah'a döner, her şey de Allah'tandır ve de Allah'a dönmektedir. Güneşte Kur'an, güneşin yol açtığı gölge olgusunu böylece bize anlatıyor ki inkar edenlere ibret olsunlar diye. Ve huvellezî ce'ale lekumul leyle libâsen ve'n-nevme sübâten ve ce'alne'n-nehâre nüşûra. O Allah-u Teala ki sizin için kıldı. Neyi? Geceyi kıldı. Ne olarak kıldı bize? Rabbimizin bu konudaki bize verdiği şey bir elbise, sizin için bir elbise. Uykuyu da ne yaptı? Bir dinlenme. Gündüzü de ne yaptı Allah? Yayılıp bizim maişetimizi, rızkımızı temin etmemiz için yayılıp çalışma zamanı kılan da Allah'ın kendisidir. Allah-u Teala böyle yapıverdi. Gecenin karanlık olması ve dinlenmesi olası. Gece çalışıp da gündüz dinlenen insanlar var. Ne kadar uyursak uyuyalım, o gece uykusundaki rahatlığı biz alamıyoruz. Bizim için bir dinlenme kılmış. Ve gündüzü de bu organizma da böyle yaratmış. Bazı insanlar buna müdahale ediyorlar. Gündüz uyuyor, gece çalışıyorlar. Yani ders çalışan çocuklarda bu daha çok böyle bir şeyler. Fıtrata müdahale etmemek lazım. Rabbimiz bu organizmamızı bizim böylesine yaratmıştır. İnşallah buna uyarak bir çalışma takvimi, bir çalışma programı yapar isek tahmin ediyorum daha iyi neticeler elde edeceğiz diyorum. Evet, inşallah bu ayet-i kerimede kalalım. Bundan sonraki dersimizde 47. ayet-i kerimeye geldik. Oradan itibaren devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.